Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana. وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dostlar, değerli kardeşlerim, Lokman suresinin son ayetlerine geldik bugünkü programda. İnşallah 29. ayetle 34. ayet arasını okuyacağız, anlamaya çalışacağız Rabbimizin lütfu inayetiyle. Öncelikle Kelam-ı İlahi'yi okuyacağız inşallah, kıraat edeceğiz.
اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı gece gündüz tedebbürle ağır ağır okumayı, anlamayı nasip eylesin efendim. Kur'an'ı okumak bir ibadettir. Hakka kurbettir. Cenab-ı Hak'la konuşmaktır. Gönlümüzü nurlandırır, gözümüzü nurlandırır, yüreğimizi yumuşatır. Bunun için mümin insanın elbette Kur'an'dan firde olmalıdır. Rabbimiz hepimize müyesser eylesin, kolay getirsin. Kur'an-ı Azimüşşan'la mutlaka her gün gözümüz buluşsun, kulağımız buluşsun, dilimiz buluşsun, gönlümüz buluşsun efendim. Rabbimiz okuduğumuz bölümün birinci ayeti olan 29. ayette, Lokman suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Elem tera ennallâhe yûlicul leyle fin nehâr ve yûlicul nehâra fil leyl. Görmez misin ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Ve sahhara şemse vel kamer. O güneşi ve ayı emrine boyun eğdirmiştir, musahhar kılmıştır. Varlığın hizmetine sunmuştur. Küllü yecri ila ecelin müsemma. Her biri kendi yörüngesinde belirlenmiş bir vakte kadar akıp gidiyor. Güneş de, ay da böyle bir yörüngede süzülerek adeta akıp gidiyor. Ve ennallâhe bimâ te'amelûne habîr. Ve şüphesiz Allah sizin yaptıklarınızı da gayet iyi biliyor. Yüce Rabbimiz göklere dikkat çektiği gibi, yerlere dikkat çektiği gibi geceye gündüze de dikkat çekiyor. Bakın diyor nasıl zaman zaman adeta kısalıyor, zaman zaman uzuyor. Sanki gece gündüzün içine giriyor ya da üzerine bir yorgan gibi kaplayarak onu bir karanlığa boğuyor. Bazen de gündüz geliyor adeta, gecenin içine giriyor, orayı aydınlatıyor. Bir böyle anlaşılabilir ama daha çok da şöyle anlaşılmış. Allah-u Teala geceyi kısaltıp geceden adeta gündüzü uzatıyor. Bazen gündüzü kısaltıp geceyi uzatıyor. Bu şekilde onları sürekli böyle değişken bir şekilde devam ettirip gidiyor. Bunu görmüyor musun diyor muhataba insana. Bir bak bakalım nasıl bir düzen var, nasıl bir nizam var. İşte bugün takvimlere bakıyorsunuz. İşte bir sene sonra güneşin saat kaçta, hangi dakikada, hangi saniyede, belki salisede doğacağını tespit edebiliyorsunuz. Gecenin ne kadar uzayacağını, kısalacağını tespit edebiliyorsunuz. Bu nasıl bir nizamdır? Gerçekten milyonlarca yıl, belki milyarlarca yıl değişmeyen nasıl bir nizamdır bu? Bunun dönüşü niye yavaşlamaz hiç? Neden bir hızlanmaz? Her biri aynı dengede, aynı nizamda nasıl döner o dünya kendi etrafında? Nasıl döner o güneşin etrafında? Milim şaşmadan. Bir gün değil, iki gün değil, bir yıl değil, yüz yıl değil, bir milyon yıl değil, milyarlarca yıl. Nasıl bir güç, nasıl bir kudrettir? O güneşi ve diyor ayı müsahhar kıldı, hizmete sundu. Ve bunların her biri belli bir yörüngede akıp gider. Evet, her biri hem bir Mevlevi dervişi gibi kendi etrafında dönüyor, hem de sanki bir pirin etrafında dönercesine, İşte ay dünyanın etrafında, dünya güneşin etrafında dönüyor. Kim bilir bunlar da bir grup olarak hangi galaksinin, hangi efendim bir başka büyük gezegenin ya da yıldızın civarında farklı bir dönüşleri vardır. Kim bilir bu yörünge, o yörünge bütünlüğü içerisinde nereye doğru akıp gitmektedir? Cenab-ı Hak tecriyi buyurduğuna göre sanki böyle bir nehrin akıntısı gibi bir yere doğru akıp gidiyor. Fakat bu sonsuza kadar böyle mi olacak? Hayır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte evet akıp gidecekler ama ila ecelin müsemma. Böyle aslında belirlenmiş bir müddete kadar akıp gidecekler. Kıyametin ne zaman kopacağı Cenab-ı Hak tarafından biliniyor. Onun için bu dünyanın, bu ayın, bu yıldızların ne zamana kadar böyle akıp gideceğini o biliyor. Bunlar da nihayetsiz bir ömre sahip değiller. Bunların ömrünün de bir sonu var. Ömür var bir gün, ömür var yüz yıl, işte ömür var böyle milyarlarca yıl ama her birinin ömrü var. Her ömürde biten bir ömür. sonunun ne zaman geleceği bilinen bir ömür. Fakat kim biliyor bunu? Ancak Allah biliyor. Zalik bi enne Allah huvel hak ve enne ma yed'une min dunihil batil ve enne Allah huvel aliyyul kebir. Bu böyledir. Zira Allah hakikatin ta kendisidir. Onun dışında taptıkları şeyler ise batıldır, asılsızdır, boştur. Ve Allah yalnızca O çok yücedir. Yani Ali, el-Aliyyu son derece yücedir. El-Kebir azametlidir, büyüktür. Büyük olan O'dur. Çünkü bu nizamı yürüten, önce yaratan, sonra bir nizam koyan, sonra bu nizamı, koyduğu nizamı da böyle milyarlarca yıl düzenli bir şekilde yürüten nasıl bir ilahtır, nasıl bir yüceliktir, nasıl bir büyüklüktür, nasıl bir kudrettir bu? İşte Rabbimiz aslında bunları bizim tefekkür etmemizi istiyor. Görmüyor musun diyor, bir bak diyor adeta. Elem tera, görmez misin? Bir gör, göz vermişiz. Baş gözü vermişiz, çalıştırmasını bilirsen kalp gözü vermişiz, basiret vermişiz. Akletme, idrak etme özelliği yüklemişiz sana. Bir bak bakalım diyor. Nasıl oluyor bunlar? Ne olacak bakıp da efendim bu kainatı okuyacaksın. Okuyunca ne olacak? Hakkın arifi olacaksın. Hakkı tanıyacaksın. Hakkı tanıyınca ne olacak? Tanıyınca onu öyle sevecek, ona karşı öyle ürperti duyacak ve ona karşı öyle bir kulluk kıvamı yakalayacaksın ki bu senin lehinde olacak. Uyanacaksın daha doğrusu. Uyanacaksın. Basiretin daha da açılacak. O gözüne Allah'ın ayetleri çok farklı görünecek. O ayetler farklı farklı işaretler olarak sana göz kırpacak. Sen de onları anlayacaksın. Onlarla konuşacaksın. Onun için bak ama sıradan bir bakışla değil, ibret nazarıyla, anlama maksadıyla, arka plandaki gücü kudreti görerek bak demektir bu. Neticede iyi bakarsan işte hakkı da doğru kavrarsın, hakikati de doğru kavrarsın, batılı da doğru anlarsın. Neyin hakikat, neyin batıl olduğunu o zaman tefrik edersin. Öyle bir bakışla bakarsan Allah'ın yüceliğini keşfedersin. Ve ennallâhu el-aliyyül kebîr. Onun büyüklüğünü keşfedersin. İnsanoğlu kendi cüceliğini büyütür. Böyle bir ali ve kebir olan Rabbi gözünde küçültür. Ne kadar büyük ahmaklık, ne kadar büyük gaflettir bu. İşte körlüğün nişanı budur. Cenab-ı Hak öyle buyurur. Başlardaki gözler kör olmaz çoğu zaman. Ama sinelerde, göğüslerdeki kalpler körleşir. İnsanın gönlü köreldi mi, kalbi çalışmaz hale geldi mi adeta, manevi kalbi de çalışmaz hale geldi mi, artık o gerçekten görmez. Esas ama odur. Cenab-ı Hak baş gözünün kapalı olmasını amalık bile saymaz adeta. Esas büyük ama, öyle diyelim, büyük körlük kalbin körlüğüdür. Kalp körlüğünü ne açar? İşte böyle ibretle, efendim, idrakle bakmayı bilirsek, göğe bakarsak, yere bakarsak, geceye ve gündüze bu gözle bakarsak, netice itibariyle kalp gözümüz açılır. Elem tera ennel fülke tecri fil bahri bi ni'metillah. Görmez misin ki Allah'ın lütfuyla gemiler denizde nasıl akıp gidiyor? Birisi yıldızlar, o ay, güneş, o büyük kütleler, yani bir destek olmadan zahiren akıp gidiyor. Hava boşluğu mu var? Ne var? Nasıl bir şeyin içinde akıyor? Bugünkü astronomi bunu ne kadar keşfetti? Bir cismi havada tutma adına, boşlukta tutma adına ne gerekiyor? Nasıl bir kütle ki o ağırlık? Bir milim yörüngeden sapmadan kendi etrafında ve bir başka gezegeni ya da yıldızın etrafında dönüyor. Bu nasıl bir nizamdır? Bir de şimdi Cenab-ı Hak hadi gökleri keşfedecek kadar, bakacak kadar ilminiz yok diyelim. Bugünün insanoğlu bugün gökleri de keşfedecek büyük teleskoplar, galaksileri seyredecek imkanlara erişti. Bakmak lazım. Gerçekten merak edip gitmek lazım. Belki de o mümkün olursa bu tür aletlerin bulunduğu yerleri ziyaretler görmek lazım. Seyretmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın bu emrini yerine getirmek için, Allah Allah demek için, Subhanallah demek için gitmek lazım. Allah'ın azametini keşfetmek için incelemek lazım. Araştırmalar yapmak lazım. Şimdi gözümüzü denizlere çevirdi Rabbimiz. Elem tara ennel fulke terci fil bahri bi ni'metillah. Görmez misin ki Allah'ın lütfuyla gemiler denizde nasıl akıp gidiyor? Hakikaten o dev tonajlı gemiler üzerinde bazen 150 bazen 200 tırın belki daha fazla yükün taşıyıcısı gemiler var. Böyle süzülüp gidiyor. Koskoca okyanusları aşıp geliyor. Bunlar da diyor Allah'ın lütfuyla Cenab-ı Hakk'ın o suya verdiği özellikler, kaldırma kabiliyeti, daha bilemediğimiz belki yine ehlinin keşfettiği ama bizlerin henüz bilemediğimiz nice nice kanunlar koydu ki Yüce Rabbimiz o dağlar gibi gemiler o suyun üzerinde yüzüp gidiyor. Bir bakın diyor, bir de buna bakın. Bunu neye yaptı Allah? لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ Allah böylece ayetlerinden bir kısmını size göstersin için bunları yapıyor dedi. Bakınız demek ki o gemileri su üstünde yüzdüren Allah'ın en önemli muradı, en önemli kastı kulları ayetlerini keşfetsin. Yani orada Cenab-ı Hakk'ın yüceliğine, azametine, büyüklüğüne delalet eden o keşiflerden haberdar olsun. Olsun da Hakk'a karşı saygısı, kulluk, bilinci, şuuru artsın. Delillerini size göstermek için yapıyor bunları Cenab-ı Hak. İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. Elbette bunda çok çok sabreden, her daim şükreden kimseler için nice nice ayetler, deliller, ibretler vardır. Burada enteresandır. Çok şükreden ve sabreden kullar için diyor. Buralarda ayetler var. Demek ki bu ayetleri keşfedebilmek için çok çok sabır sahibi olmak lazım. İnsanoğlu bir takım keşiflere kolay ulaşmıyor. Uzun uğraşlar sonucunda bir takım gerçekleri keşfediyor. Sadece baktımla olmuyor bu. O inceleme süreçleri çok ciddi emek istiyor. O ayetleri okuyabilmek öyle kolay olmuyor. Ve Rabbimiz bu ayetlerin ancak çok çok sabırlı kullar ve çok çok şükreden kullara açılacağına işaret ediyor. Hem sabırlı olacak hem de o nimete erişince şükür duyguları galeyana gelecek. Elhamdülillah diyecek. Allah'ım bu ayetini bana gösterdin. Sana şükürler olsun diyecek. Her bulduğu o güzellik ve keşif karşısında şükrü artacak ki Cenab-ı Hak kendisine daha öte ayetler göstersin. Ve ayetlerin anlaşılması için hani tefekkürü biliyorduk. Akletmeyi biliyorduk. Allah'ın ayetleri nasıl anlaşılır? İşte kalbin tefekkürü, tedebbürü, akletmesi yoluyla anlaşılacağına dair ayetlerden biliyorduk bu ayetlerin anlaşılma yolunun bunlar olduğunu ama burada dikkat edilirse sabır ve şükrün de ayetlerin anlaşılmasında çok önemli bir fonksiyonu olduğuna işaret edilmiş oluyor. Sabırlı olmak hem de az değil, çok çok. Çünkü sabbar kelimesi sıradan bir sabır değil. Ya da herkesin kolayca yaptığı bir sabır değil. Çok az kimsenin belki yapabildiği büyük sabır abideleri diyelim. Büyük sabır abideleri olmak gerekiyor. Şükür kelimesi de sadece böyle dilinin ucuyla şükreden kul değil. Ya da ara ara aklına geldiğinde şükreden kul değil, şükür de mübalağa var. Çok çok şükreden demek. Adeta şükrü dilinden düşürmeyen. şükrü hem diliyle, hem kalbiyle, hem haliyle ifade edebilen adamlar olmak. O zaman yeri göğü keşfetme adına çalışma yapan, işte o astronomi uzmanlarına, belki jeoloji uzmanlarına düşen, onlar da kainat kitabını okuyorlar, botanik alimlerine düşen, çok çok sabırlı, çok çok şükür ehli olmak. Böyle olursa daha nice keşifleri, nice ayetleri Cenab-ı Hak onlara okutacak demektir.
وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ.
Şimdi gemiden misal verdi. Rabbimiz burada yine gemiyle alakalı bir misal veriyor. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi böyle zifiri karanlıklar halinde adeta etraftan sardığında, gemiyle gidiyorsunuz, dalgalar böyle adeta geminin etrafını kuşatıyor. Gölgeler, o kara bulutlar misali üzerinize çöküyor. Böyle sardığında diyor dalgalar, dağlar misali, dağlar gibi o dalgalar sarınca, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar, yalvarırlar. Artık bütün dindarlık gösterileri orada ortaya çıkar. Herkesin eli gayri iradi ve ihtiyari yukarı doğru açılır. Gözleri adeta ölüm korkusuyla farklılaşır. Göğe doğru bakmaya başlar. Bir imdat. O karanlıktan, o azgın dalgalardan nasıl kurtulacak? Acaba sona yaklaştık mı diye yakarırlar. Felemme neccahum ilel berri. Allah diyor onları karaya çıkardığında, kurtardığında, feminhum muqtasid. İçlerinden bir kısmı bu ahdine sadık kalır. Buradaki muktasit kelimesi ahdine sadık kalmak anlamına daha çok kullanılabiliyor. Yani şöyle diyelim, o artık yolunu düzeltmiş olur ama içlerinden bir kısmı, hepsi yapmaz bunu. Birçoğu yine Allah'a şirk koşmaya devam ederler. Karaya çıkınca iş bitti zannederler. Ama bir kısmı da artık ondan sonra hayatını düzene sokar. O gemideyken Allah'a verdiği söze sadık kalır. Orada Allah'ın birliğine, kudretine yönelmişti ve Allah da onu kurtarmıştı ya, işte o fıtri olarak içinde depreşen o duyguya sadık kalır. Böyle istikametini korumaya gayret eder. Muktasit kelimesinin bir bu anlamı var. Diyor ki karaya çıkınca onlardan bir kısmı muktasit olur. Yani ahdine sadık olarak inancını düzenli bir şekilde korur. Bazı alimler de muktasit kelimesini, mesela Rahib el-Suhani, böylesi yerlerde ortada, onlardan bir kısmı ortada kalır. Ne demek ortada kalmak? İnkarla iman arasında kalır. Demek ki biraz daha kendimize çeki düzen vereceğiz. Vermemiz gerekiyor diye. Sadece bu kıvamda kalır. Böyle de anlaşılabiliyor. Hatta şöyle izahlar da var. Aslında gemide bu şekilde bir zorluktan, adeta yok olup gitmekten kurtulunca o insandan beklenen artık bundan sonra hayırlarda koşturmaktan başka yapacağım bir şey yok. Demek ki bu hayat fani, ömür de kısa, nerede nasıl biteceği belli değil deyip hayırlarda koşturması lazım. Muktasit, orta yolda yürüyen anlamına da gelir. Fakat böyle koşturarak değil de adeta hayırlara, yine böyle normal, tabii bir şekilde hayırlarla ilgisini devam ettirir anlamına gelir demiş bazı alimlerimiz de. Bu yönüyle evet, bir takım tehlikeler geçtikten sonra kimi insan eski hayat tarzını çok az değiştirir. Bu anlamda verilebilir diyor bazı alimlerimiz. Bu ille denizde böylesi dalgalarla boğuştuktan sonra karaya çıkan kimselerde ortaya çıkan bir şey değil. Çok tehlikeli bir hastalık olur. Çok tehlikeli bir trafik kazası olur. Ne bileyim, bir Allah muhafaza buyursun, bir zelzele olur. Efendim, bir başka yangın olur. Oradan kıl payı kurtulur insan. O insanlar içinde de böyle. Kendine gelenleri olur, gelmeyenler olur. Zira ayette onlardan bir kısmı diyor muktasıt olur. Sanki birinci mana daha güzel yalnız. Onlardan bir kısmı kendine gelir, öyle diyelim. Kendine gelir, artık hayatını bir düzene sokar, bu şekilde devam ettirir. Ama diğer kısım yine eski hallerinde devam ederler. İnkardaysa inkarda, şirkin içindeyse şirkin içinde, gafletteyse gaflette devam eder. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ Hiyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Evet, yani sözüne sadık olmayan, vefasız, ahdine riayet etmeyen, hain ve kefur, nankör. Bizim ayetlerimizi diyor, o denizdeki ayetlerimizi, gökteki ayetlerimizi, işte Kur'an ayetlerini inkar edenlerin çoğu bu vasıftaki kimseler. Ya vefasızlık var, hakka karşı vefasızlık var, hiyanet var, verdiği sözde durmamak vardır ya da nankörlük vardır. Böylesi kimseler Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Ya eyyühennâs, ittegû rabbeküm. Ey insanlar, Rabbinizden sakının. Rabbinizin gazabından ve azabından kendinizi koruyun. Rabbinize karşı saygıda kusur etmeyin. Sorumluluğunuzun bilincinde olun. İttakû rabbekum. Vahşev yevmen la yeczi validun an veledihi ve la mevludun huve cazin an validihi şey'a. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Bunlar en yakınlar. Bir baba evladına yardımcı olmak ister. Evlat da babasından normal şartlar altında yardımcı olmak ister. Ama öyle bir gün gelecek ki, o gün diyor, baba evladına, evlat babasına bir şey yapamayacak hale gelecek. Bak, bugüne hazırlıklı olun. Bugünden korkun. Bugünü yüreğinizden çıkarmayın. Bütün insanlığa bir ultimatum veriyor adeta Yüce Rabbimiz. Böyle bir günle karşılaşacaksınız. Kimse kimseye güvenmesin. Herkes iman ve ameliyle orada karşılaşacak. Özellikle tabii inkarcıların, efendim, münafıkların tutturacak dalları yok. Evet, ehl-i sünnet alimlerimize göre şefaat haktır. Ama o şefaat de Allah'ın izin verdiklerine olacak. Ancak kendisine şefaat etme izni verilenler, kime şefaat hakkı verilecek onu bilmiyoruz. Evet, ümidimiz elbette peygamberlere, salihlere ve benzeri, efendim, başka şefaat edicilere izin verileceğine dair hadislerden yola çıkarak şefaatin gerçek olduğuna ehl-i sünnet olarak itikadımız var. Ama Yüce Rabbimiz şefaate güvenerek kulların yaşamasını istemez adeta. Kur'an ayetlerinde bazen bazı kimseler, bazı ilim adamları o ayetlerden yola çıkarak da şefaat yoktur diyenler de var. Çünkü hiçbir şefaatin olmadığı diye başlayan ayetler de var. Bazı alimlerimiz o kafirler içindir der. Ama sanki o ayetlerin genel anlamda baktığınız zaman şöyle bir mana ortaya çıkar. Şefaat olsa bile onu ben dilediklerime veririm. Fakat siz sanki kendinize şefaat edilecekmiş güveni içerisinde yaşayarak hayatınızı başkalarına havale ederek yaşamayın. Yani kulluğunuzu askıya almayın. Yarın orada falan bana şefaat eder diyerek burada umursamaz bir konumda olmayın. Amellerinizi ıskalamayın. Yapacağınız şeyleri ertelemeyin der gibidir o ayetler. İşte burada da Yüce Rabbimiz açıkça bütün insanlığa hitap ederek, ki bu insanların içinde mümini var, kafiri var, münafığı var, müşriği var, hepsi var. Ama hepsi Allah'ın kulu. Rabbimiz kullarına umumi hitap ediyor. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. İnne vaadallahi hak. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. cennet var dediyse haktır, cehennem var dediyse haktır, hesap var dediyse haktır. Bunlar bizi korkutmak için peygamberin haşa uydurduğu şeyler değildir. İnne vaadallahi hakkun. Fela tagurrannakumul hayatud dunya ve la yagurrannakum billahil garur. Öyleyse dünya hayat sizi aldatmasın. Şu yaşadığınız hayat, her şey bundan ibaretmiş gibi görerek sakın ha sakın sizi dünya hayatı aldatmasın ve Allah ile Allah'a karşı o çok aldatıcı şeytan ve aldatıcı nefis de sizi aldatmasın. Demek ki aldatıcılar var çok sayıda. Dünya hayatı bizi aldatıyor. Geçici zevkler, evler, arabalar, eşler, çocuklar. Ne bileyim, insanın güçlü network'ü diyelim hani etrafı. Parası, malı, mülkü, sıhhati. Şu dünyada ne varsa. Ama Rabbimiz uyarıyor. Bu dünya hayat sizi aldatmasın. Bu diyor, tamam bir müddet istifade ettiğiniz bir hayat. Ama gerçek hayat ahiret hayatıdır. Onun için esas hayat ahiret hayatı olduğu için şu geçici hayat sakın sizi aldatmasın. Buraya kanmayın, burayla mutmain olmayın. Esas hayata yönelin, ahiret merkezli bir hayat sürün. Ve Allah ile aldatanlar var sizi, olur. Allah gafurdur, rahimdir, çok şefkatlidir diyerek günahları gözünüzde küçültenler var, olabilir. Bunlar aldatıcılar işte. Bu şeytan olabilir, insan şeytanı olabilir, cin şeytanı olabilir. Bu nefsiniz olabilir, kendi iç fısıltılarınız, vehimleriniz, hayalleriniz, boş kuruntularınız olabilir. Sizi bunlar sakın ha sakın Allah'a karşı aldatmasın, Allah ile aldatmasın. Bu iki şekilde anlaşılmış ayetin bu bölümü. Allah ile aldatmak derken, işte Allah'ın rahmeti geniş. Yani bizim günahımızı o kadar da büyütmeye gerek yok. Onun rahmet denizi bir dalgalandı mı hiçbir şey kalmaz. Tamam, doğruyu söylüyorsun. Allah'ın rahmeti öyle ama o rahmetten senin nasibin olacak mı? O sana erişecek mi? Onu bilmiyorsun. Dolayısıyla sanki cennetten yer tapulamış rahatlığıyla şu alemde yaşama. Halin ne olursa olsun, ilmin ne olursa olsun, irfanın ne olursa olsun, keşfin kerametin ne olursa olsun, insanlar sana ne derlerse desinler. İster sana hoca desinler, ister sana şeyh desinler, ister sana arif desinler, ister sana Rabbani alim desinler. Sen onların ne dediklerine bakma. Onlar da seni bu sözleriyle aldatabilirler. Sen Rabbine karşı konumunu en iyi sen bilirsin. Öyleyse etrafın ne dediğine değil, ünvanlarına bakarak değil, Allah'a kullukta ne kadar halissin, Allah'a karşı ne kadar samimisin buna bak. Dünya hayatı sizi aldatmasın, o her şeyi aldatan aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Allah hakkında sizi ayartmasın, yoldan çıkarmasın. İnna Allahe indehu ilmus sa'ah ve yunezzilul gayth ve ya'lemu ma fil erham ve ma tedri nefsun mâzâ teksibu gada ve ma tedri nefsun bi ayyi ardın temut inna Allahe alimun habir. Kıyametin ne zaman kopacağının ilmi, bilgisi yalnız Allah katındadır. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ Kıyamet ne zaman diye soruyorlar peygamberimize. Cebrail soruyor. Efendimiz buyuruyor ki, kendisine soru sorulan, soru sorandan daha iyi bilmiyor bu konuyu diyor. Ben de bilmiyorum. Zaman zaman bir başka sahabi soruyor. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Diyor ki, sen onun için ne hazırladın bakalım? Vallahi ya Resulallah, ben diyor Allah ve Resulünün sevgisinden başka bir şeyim yok. O zaman sen sevdiğinle beraber olursun buyuruyor. Sahabe efendilerimiz çok seviniyorlar bu söze. Evet aziz dostlar, kıyamet bugün mü kopacak? Yarın mı kopacak? Bir asır sonra mı kopacak? 1 milyon sene mi kopacak? Sene sonra mı kopacak? Bilmiyoruz. Bunun bilgisini Allah kimseye vermemiş. Ama bir şey biliyoruz ki o ansızın geri verecek bazen. Ayetlerde var. Bağıt edenler ansızın. Beklemediğiniz bir anda. İnsanın kendi ölümü küçük kıyametidir zaten. O bile ansızın geliveriyor. Ne zaman sizi bulacak, nerede bulacak bilmiyorsunuz. Evet, kıyamet saati ne zaman efendim gelecek bunu ancak Allah biliyor. Bunu hiçbir kul bilemiyor. Peygamber'e bile Allah bildirmemiş bunu. Ve yunezzilul gayz. Yağmuru indiren odur. Bakınız. Yağmur ne zaman yağar? Evet, hava tahmin raporu deniyor zaten. Yağacak deniyor, yağmıyor. Yağmayacak deniyor, bir şey yağabiliyor. Büyük oranda tamam, tahminler tutuyor. Ama ilim kesin bilgi demek. Dolayısıyla yağmuru indiren odur. İstediğiniz zaman, istediğiniz yere, istediğiniz kadar yağmur yağdıramıyorsunuz. Memleket kuraklık yaşıyor bazı bölgeler. Değil mi? Su yerin altına doğru çekiliyor deniyor. Haydi bakalım. Yağdırın. İşte yağmur bombası atıyor insanlar. Şöyle bir avuç yere bir şeyler damlıyor. O da tabii Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahı. Onu keşfen buluyorsunuz ve uygulamaya çalışıyorsunuz. Kendiniz yaratmıyorsunuz yani o suyu, o yağmuru. İşte yağmuru o indirir. Ne kadar indirir? Nereye indirir? Bazen sel oluyor ve bazen damla düşmüyor. Ve yunezzilul gayz. Ve ya'lemu ma fil erham. Rahimlerde olanı da bilir o. Yani rahimler ne taşıyor bilir. Efendim erkek midir, kız mıdır? Efendim ama onun rızkı ne olacak? Kaderi ne olacak? Asi biri mi olacak? Evliya mı olacak? Eşkıya mı olacak? Onu o bilir. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Evet, siz tahmin edersiniz. Hava tahmin raporu gibi. Bazı şeyleri bilebilirsiniz. Zaten burada, bu ayette Cenab-ı Hak kıyamet saatinin ancak Allah katında olduğunu, Allah'ın yağmuru yağdırdığını ve rahimlerde olanı bildiğini ifade ediyor. Özellikle bazı alimlerimiz derler ki, bak burada Allah yağmuru ne zaman yağacağını Allah'tan başkası bilmez demiyor. Yağmuru o indirir diyor. Rahimlerde olanı bilir diyor. Yalnız o bilir demiyor. İnsanoğlu bugün aletlerle de baktığı zaman erkek midir, kız mıdır, boyu ne kadardır, kilosu ne kadardır tahminen biliyor. Bilebilir. Dün bilmiyordu, bugün o kadarını biliyor. Ama daha o rahimlerde olanın bilinmesi gereken alanlarına dair o kadar cehaletlerimiz var ki bilmiyoruz. O dünyaya doğunca akıl seviyesi ne olacak bilmiyorsunuz. Efendim, iç cihazlarında eksiklik var mı yok mu bilmiyorsunuz. Kaderini bilmiyorsunuz. Ne kadar yaşayacak bilmiyorsunuz. Rızkı ne olacak bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bilmedikleriniz efendim hesaplanacak olsa bildikleriniz orada herhalde nokta kadar bir şey çıkar. Fakat Mevla rahimlerde olanı bilir. Hem de kesin bilgiyle bilir. Tahmin değil onun bilgisi. Zan değil. Çok yönlü bilir. Zahirini bilir, batınını bilir. Bilir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى. Hiçbir nefis, yani hiçbir kişi yarın ne kazanacağını bilmez diyor Cenab-ı Hak. Evet, bunu bilmez. İnsanoğlu bilemez. Yarın ne kazanacaksın? Tüccar bilmediği gibi yarın müşteri gelecek mi, gelmeyecek mi? İnsanoğlu da yarın başına ne gelecek bilmez. Günah mı kazanacak, sevap mı kazanacak? Başına felaket mi gelecek, nimetler mi yağacak? Neyi ne kadar yapabilecek? Yarına kalkabilecek mi, yatağından kalkamayacak mı? Efendim, uzuvları çalışacak mı, çalışmayacak mı? Bir şey bilmez. Yarın ne kazanacağını kimse bilmez diyor Cenab-ı Hak. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Ve hiçbir kimse nerede öleceğini de bilmez. Yatakta mı ölecek? Sokakta mı ölecek? Yerin altında, tünelde mi ölecek? Gökte, bulutların üstünde mi ölecek? Nerede ölecek? Bilmez. Allah muhafaza. Boğularak mı ölecek? Denizde. Yanarak mı ölecek? Bir yangında. Trafik kazasında mı ölecek? Herkesin ölümü kendine özel, aziz dostlar. Bakın, milyarlarca insanın ölümü belki hani yatakta ölürken yatakta öldü diyebileceğin kadardır ama o ölümünün çeşidinin rengi de kendine hastır. Her insanın ölümü o parmak ucundaki izler gibi kendine hastır. Biri diğerine eşit değil. Herkesin ölümü hissetmesi de farklı. İnna Allahu alimun habir. Muhakkak ki Allah her şeyi çok iyi bilir. Her şeyden çok iyi haberdardır. Siz bilmezsiniz ama o bilir işte. Yarın ne kazanacağını da o bilir. Ne kazanmayacağını da bilir. Nerede öleceğini de bilir. Öyleyse insanoğlunun bilgisi son derece kıt. Akıllı adam her şeyi bilene teslim olur. Her şeyi bilenin tavsiyelerine, emirlerine, yasaklarına harfiyen uyar. Her şeyi bilenin vaadine güvenir. Her şeyi bilenin sözüne güvenir. Tevekkülü onadır, teslimiyeti onadır. Lokman suresi bu ayetle son buluyor. İnşallah bir sonraki dersimizde Secde suresiyle Rabbimizin kelamıyla buluşacağız inşallah. O izin verirse. Allah'a emanet olunuz efendim.